11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Mutlu bir aile sofrası. Dört kardeşin en büyüğü Ethem'di. Sonra Galip, Nesrin ve evin en küçüğü Enver. Herkes onları soyadlarıyla Tekin Arslanlar olarak tanırdı. Görme engelli bir annenin tek odalı gecekondusunda yaşamaya çalışan bu dört kardeş, çocukluk ve gençlik yılları boyunca babasız büyümüştü. Anlatılanlara göre abi Ethem kendinden başka hiç kimseyi düşünmezdi. Galip dürüst ve heyecanlıydı. Nesrin vurdum duymaz ve tembel. Enver ise içine kapanıktı. Bir ailede kimin ne olduğu önemliydi belki ama aynı anda zaman da akıp gidiyordu. İşte tam da bu yüzden herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra dört kardeşin üçü de evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Nedendir bilinmez, içlerinde bir tek Enver evlenmedi. Aslında o bir bekardan çok çözümsüz bir soruydu. Ne gariptir ki Tekin Arslan ailesi kız kardeşlerini ve annelerini birer yıl arayla kaybetti. Kimse ne olup bittiğini anlayamadı. Kardeşler arasında bu duruma en çok da Galip üzülüyordu. Çünkü ona göre ailesi resmen dağılmıştı ve artık mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyordu. Sonunda bu işe Enver'le konuşarak başlaması gerektiğine karar verdi. Ertesi akşam buluşan iki kardeş başladılar konuşmaya. Galip, senin de bir yuva kurman gerekmiyor mu artık diyerek çıkıştı Enver'e. Sonra Fatma adında bir kız varmış Yalıköy'de, gidip isteyelim mi ha, ne dersin? Enver tek kelime etmeden sadece başıyla onayladı. Neticede elde avuçta bir şey yokken bile Galip yine yapmıştı yapacağını. Hurda bir minibüsle vardılar kızın köyüne ve Fatma'yı Enver'e istediler. Kızın babası Galip'i daha öncesinden de tanıdığı için hemen tamam demişti bu işe. Hadi bakalım dedi sonra, hadi hayırlı olsun. Zaten öyle anlı şanlı bir düğün olmamıştı onlarınki. Çünkü sadece yıkık dökük bir gecekondunun önünde yarım yamalak çalınan bir keman eşlik etmişti. Ve Galip o gün son cümlesini söylediğini düşünmüştü Enver'e. İkimiz de babasız büyüdük, unutma. Çektiğimiz acıları zaten biliyorsun. Sen ol, aynı şeyleri kendi ailene yaşatma sakın. Enver'in yüzünde uzun yıllardır görmediği bir ışıltı Galip'in de moralini yerine getirdi. Fatma'ya gelince o köyde büyümüş ve okumamıştı. Fakat son derece akıllı ve pratikti. Sözüm ona köyden gelmişti ama hamaratlıkta eline kimse su dökemezdi. Galip bazen şu Enver de ne şanslı adam derdi eşi Hanife'ye. Hanife de daima ve en küçük bir kıskançlık duymadan onaylardı kocasını. Sanki güzel günler başlıyor gibiydi ama aradan bir yıl bile geçmeden Enver yine eskisi gibi davranmaya başladı. Abi ara sıra tepki gösterse de o yine ısrarla bildiğini okumaya devam ediyordu. Çalışmıyordu. Bütün gün ne yaptığı, nereye gittiğiyle ilgili kimse bir şey bilmiyordu. Galip bir kez daha konuştu Enver'le ancak olumlu bir sonuç alamadı. Sonra Fatma ve Enver'in mutluluğunu zamana bırakmanın iyi olacağını düşündüler. Ta ki bir sabah evin sahanlığından Hanife'nin çığlığı duyulana dek. ''Fatma yok ortalarda, Fatma yok!'' diyordu Hanife. Galip, ''Dur be kadın, nasıl olur, nereye gider gencecik kız, sakin olsana.'' Yaşanan tatsızlıklarda hiç kimse olayın bu boyutlara varacağını tahmin etmiyordu. O gün bütün aile akşama kadar Fatma'yı bekledi. Gel gör ki ne gelen vardı ne giden. Bir sonraki gün, hadi bilemedin bir gün sonra diyerek hatta ya sabırlarla beklediler Fatma'yı. Ancak olayın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen değişen bir şey yoktu. Beklemek yeterince zordu. Bir de ele güne rezil olmak vardı işin ucunda. Baktılar olmuyor, mecburen Fatma'nın köyüne gittiler. Sordular buradalar, burada mı diye. Yok burada dedi ailesi. Fatma geldi, bize her şeyi anlattı. Sonra 2 çocuğunu da bırakıp gitti dediler. Galip'in nevri döndü. Sinirli ifadesini gölgelemeye çalışarak sordu. Nereye gitti? Söylesene, sen babası değil misin? Ben babasıyım da bu kadının bir kocası yok mu? Bana soracağına, kardeşine sorsana. Galip olduğu yere yığıldı sanki. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Biliyoruz dediler. Nereye? Almanya'ya dedi Fatma'nın babası. Fatma Almanya'ya gitti. Ne zaman gelir bilmem. Orada ne yapar ne eder onu hele hiç bilmem. Bildiğim bir şey varsa o da işte şuncağızların, çocukların bizim elimizde kaldığıdır. Hem baksana ikisi de kız. Gel de çık işin içinde. Sonra Galip'e git dedi Fatma'nın babası. Git evine git. Ben yeterince üzüldüm zaten. Bir de sen üzülme. Galip eve döner dönmez Enver'i bu defa kötü azarlayacaktı. O akşam ağabeyinin neredeyse bağırarak söylediği her şeyi dinleyen Enver'in ağzından tek kelime çıkmadı. İşin garibi aynı gecenin sabahında bu kez Enver yoktu ortalarda. Sonra ondan da onlarca yıl kimseler haber alamadı. Galip önce kız kardeşini daha sonra annesini kaybetmişti. Abiyle arası zaten oldum olası bozuktu. Dayanma gücünün bittiği nokta Enver meselesinden başka bir şey değildi. Yaşadıkları, özellikle geceleri ona en büyük hayalini, geniş bir ailenin mutlu, mesut sofrasını kuramadığını düşündürüyordu. Yıllar sonra Fatma'nın Almanya'da bir fabrikada çalıştığını, çocuklarını da yanına aldırdığını öğrendi. İşin daha da kötüsü, ortalığın Fatma çocuklarına babalarının yıllar önce, onlar daha çok küçükken, öldüğünü söylemiş dedikodularıyla çalkalanmasıydı. O günden sonra ne Enver'in ne de Fatma'nın lafı hiç geçmedi aile içinde. Ara sıra karısı Hanife anar gibi olsa da adlarını, Galip kapat derdi şu konuyu, kapat Allah aşkına. İsimlerin değiştirildiği ama birebir yaşandığı bu hikayeyi Özkan Pekesi'nin kaleminden canlı yayında 11. Peron'da aktararak başladık programa sevgili dinleyiciler. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, karşımda Özkan Pekesen ve 11. Peron programının hazırlayıcısı ve sunucusu prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bugün de 51. kez selamlarken sizleri 11. Peron'dan. Bugünkü birlikteliğimizde yaklaşık 35 dakika sürecek ve biz de artık bir yılın son günlerini yaşarken 2019 yılında başlayan 11. Peron programımızda geçtiğimiz haftalar boyunca hangi isimlere, hangi konulara yaslandık, hangi isimlerin rehberliğinde yolculuğa devam ettik, sizlere onları aktarmaya çalışacağız ve bir küçük hatırlatmamız da şu olacak, 11. Peron ne mutlu ki 2020 yılında da yine aynı gün ve saatte ama bu kez 14 haberlerinin ardından değil, 14.00'da dinleyicileriyle karşı karşıya olacak. Bu cümleyi kurarken sevgili Eda ile göz göze geldim, yanlış bir şey söylüyor muyum kaygısıyla Eda da başıyla beni onayladı. Evet, bundan sonraki programlarımızda, 2020 programlarımızda bir 5 dakika daha fazla sizlere seslenebilme şansı olacağı için de gerçekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Özkan, amma uzun cümle kurdum abi.
Çok da güzel kurdun abi. Ciddi bir program serisini geride bıraktık. Hı hı. Çok güzel tabii ki farklı konulara değindik. Gerçekten bizi hem kendimiz hem de toplum anlamında aydınlatan bir sürü bir insanla oturduk bu stüdyolarda, konuştuk. Hı hı. Onlar da bizi gerçekten çok önümüzü açıcı kesinlikle meselelere çok objektif bakan, belli oranda bir şekilde yardımcı olmaya çalışan cümlelerle bu program konusunu bizimle birlikte paylaştılar. Hı hı. Çok keyifli bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hakikaten şöyle önümdeki listeye baktığım zaman çok ciddi konuklarla gerek edebiyat dünyasından olsun gerek üniversitelerden.
Işte, tabii en büyük konuğumuz biliyorsun Türkçenin ve Türkiye'nin yaşatıldığı yerde bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, esas konuklar ve ev sahipleri onlar.
Elbette zaten onlarla olan birlikteliğimizin bizim devamı, yani olayın devamı söz konusu olduğu zaman.
Bütünlüğü orada zaten.
Kesinlikle. birkaç konuştuğumuz şeyden.
Ondan önce ben mesela notlarda şöyle bir şey görüyorum. Onu sen de hatırlatacaktın ama başa alalım istiyorum.
Buyurun.
Sevgili dinleyiciler, 2019 yılındayız. 2019 iletişim yılı. Yani işte telefonlarınızdaki bir sürü aplikasyonlarla fotoğrafları, videoları, sesleri, görüntüleri, cümleleri anında iletebiliyorsunuz. Mailler zaten onlarca yıldır artık hayatımızda. Görüntülü telefon konuşmaları öyle. Ama biz 11. Peron'da 2019 yılına başladık. Şubat ayında inanılmaz güzellikte bir yazılı belge aldık. Mektup aldık 11. Peron programıyla. Bize o mektubu sayfa sayfa, satır satır, emek emek yazan isim de sevgili Ali Gürel'di. Yani ısrarla onun ismini vurgulayarak, öne çıkararak başlayalım istedim ben. Bilmiyorum, yanlış mı yaptım?
Çünkü mektup içerik itibariyle çok farklı bir şey. Dolayısıyla oturup üzerinde düşünüyorsunuz programla ilgili. Aklınızdan bir sürü bir şeyler geçiyor. Onu ifade ediyorsunuz.
Bence bir de 2019'da yani kağıtla, kalemle, zarfla,
işte tam kulla. Tam da ondan bahsediyorum. Yani cümleye sen zaten şöyle başladın abi. Hani bir şey var. İnternet dünyası var ya da bir sosyal medya var. Orada çok küçük ifadelerle insan kendini işte bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Ama bir mektup demek gerçekten bir emek söz konusu. Yani elinize bir kalem alıyorsunuz. Dediğin gibi bir kağıt alıyorsunuz. Gerçekten bunu kendinize dert edinmişsiniz ki o kağıtta bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hani 2019'da en güzel hediye ne olur diye düşündüğüm zaman benim aklıma mektup geliyor.
Ve bu mektubu yazan sevgili Ali Gürel'in tam 78 yaşında olduğunu da vurgulayalım.
İşte şey var, o yılların deneyimi var. O yılların deneyiminden sonra bence o kendi içerisinde de zaten bu karşılaştırmayı yapabilen bir zeka, bir nasıl derler ona?
Birikim.
Bir birikim.
Özen, itina değil mi?
Dolayısıyla biz de buradan hemen ona karşılık olarak şunu söyleyebiliriz. Hani, gerçekten emeklerine sağlık. Bunu düşünmüş olması hakikaten çok onore edici bir durum. Bence evet. De. Aynı şey.
Bu mektubun üzerine de biz de sevgili Ali Gürel'e birkaç hafta içinde o zaman telefonla da bağlanmıştık. Hatırlayacaksın.
Evet.
Hayat hikayesini de anlatmıştı. Tam da senin işte programın başında canlı olarak okuduğum şekilde anlattığın gibi başından bin türlü mesele geçtiği halde farklı fabrikalarda, farklı yerlerde çalıştığı halde direnen isimlerden biriydi Ali Gürel ve artık emekliliğin tadını çıkarabilecek refah içinde olduğunu da ısrarla belirtmişti.
Ki içinde bulunduğu koşullar da işte yaşanmışlıktan dolayı tabii son derece güzel ifade etti. Çok net hatırlıyorum yayını. Dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum hem yayında katkısıyla, mektubuyla. Yani hakikaten çok dolu dolu bir şey de hem programda hem de mektuptan söz ediyorum.
Yani Ali Gürel'e böyle bir öncelik verelim istedim. Sağ ol sen de bu detayları hatırlattığın için. Birçok programda özellikle Mayıs ayından sonra daha uygun olduğu için sevgili Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Talimciler'in de iki haftada bir, üç haftada bir telefon bağlantılarıyla çok ufuk açıcı katkıları oldu.
Şimdi Ahmet Hoca ile ilgili hemen tabii ki mutlaka bir şeyler söylemek gerekir. Bu bir borç bence. Kendisi yani herkes bir programa katılabilir. Buna her konuk dahil. Ama şey var, Ahmet Hoca da hani diğerlerine farklı demiyorum ama.
Çok özür dilerim de şunu hatırlatayım, sen oradan devam et. Yani Ahmet Hoca o kadar programı sahipleniyordu ki 2-3 hafta aramadığımız zaman beni niye artık yayın için aramıyorsunuz diye çok gönülden bu sitemi edebiliyordu ki hiçbir maddi manevi bir beklentisi yok, bizim bir yükümlülüğümüz yoktu. Tamamen işine olan aşkından ve 11. peronuna baktığı bakış açısındandı bu çabası.
Benim özellikle dikkatimi çeken şey şuydu, yani açıklamalarında son derece yani konunun derinlemesine bir sosyoloji bilimini almış bir kişi olarak, yani onun eğitimini almış, eğitimini veren bir insan olarak aynı zamanda son derece heyecanlı ve gerçekten konunun içine girerek büyük bir şey de hani aşkla anlatan, istediklerini isteyerek, bile isteye konuşan ve gerçekten programla bizimle aynı heyecanı birebir neredeyse paylaşan bir ses tonuyla karşılaştık. Evet, bu beni çok son derece mutlu etti. Çünkü biz de burada yani bir takım işleri yapmaya çalışırken bu tür bir konuşma hakikaten çok motive edici
oluyor. Birden daha yukarı çekiyor değil mi?
Ben kesinlikle öyle hissediyorum. Ki sen zaten çok yakından biliyorsun. Yani Ahmet Hoca bağlandığı zaman bize yani konuyu sürükleyip götürebiliyor. Ve çok güzel ifadeleri var. Biz de ona eşlik ediyoruz tabii. Dolayısıyla ortada bir samimiyet var. Yani bir yayından çok konuya çok samimi gerçekten içine.
Bu samimiyet kişilerin samimiyeti değil. Bu samimiyet ülkesine duyduğu sevginin de samimiyeti. Samimice eleştirmek, samimice kafa yormak, hepsi aslında tam da bu içtenlikten.
İşte o zaman geçiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tam bir akademisyen yani. Hani bir akademisyen de aslında olması gereken de şeyler diye düşünüyorum naçizane. Dolayısıyla karşımızda böyle bir portre vardı. Bizimle ne zaman konuşsa gerçekten ben de kendi heyecanımı ikiye katladım. Çünkü can kulağıyla dinledim kendisini. Çünkü bizi can kulağıyla dinlediğini fark ettim.
Bütün ülkesini de can kulağıyla takip ettiğini biliyoruz.
Biliyoruz yazılarından falan. Dolayısıyla şey var, karşımızda harika bir adam vardı, öyle söyleyeyim. Biz de bir şekilde onunla konuşmaya çalıştık. Tekrar teşekkür ediyorum tabii kendisine buradan, programımıza olan katkılarından dolayı. Yine bizimle yeni sene
ilerleyen haftalarda
birlikte olduğu zaman çok büyük keyif alacağımızı söyleyeyim.
Çok arzuluyoruz tabii ki. Aslında Eda bu hafta içinde Ahmet Hoca ile bir bağlantı kurmak çabasına girdi. Ama Ahmet Hoca'nın bir başka akademik yeterlilik sınavında jüri üyesi olması ve tam bu zaman dilimine denk gelmesinden dolayı bu haftalık affımı dileyin notunu iletti Eda. Şimdi böyle bir şey olunca da tabii biz de bir şey diyemedik.
Şimdi bu tür bir şey, karakter elbette hani sürekli olarak bir meşguliyet içerisinde olduğu son derece belli. Tabii ki Ahmet Hocamıza bu anlamda herhangi bir şey söyleme durumunda değiliz. Ne zaman uygunsa ya da bizim konuştuğumuz zaman birlikte olmaktan.
Şimdi sağ olsun Eda önümüze bir liste çıkardı bizim bu programda genel böyle bir değerlendirme yapacağımız için. Biraz da daralttık listeyi. Hani aslında bir bu kadar daha isim var ama biz bir 20-25 isimle duralım istedik.
Dolayısıyla tabii ciddi bir zamanı geride bıraktık zaten.
Yani 50 haftada aslında sürekli farklı isimleri ağırlamışız. Konuların bütünlüğü çerçevesinde farklı deneyimlerini, farklı birikimlerini aktarmışlar. İşte Ali Gürel o ilk kuşak Almanya'ya giden ve 11. peron
ciddi programı bir tanıktı.
İlerleyen süre bu tanıklığı müthiş bir edebi zenginlikle anlatan bir başka isme bağlandık. Nursel Durey'le Annem Geyikler ve Almanya hikayesinden ve bizim mesleğimizin, prodüktörlük mesleğinin de ustalarından
İçinden gelmiş bir isim.
Emekli prodüktörü ve yazar, edebiyatçı Nursel Durel ile de bir bağlantımız
o
oldu.
O programda gerçekten çok etkilendiğim, özellikle kaleminden çok etkilendiğim bir insan Nursel Hanım. Dolayısıyla Geyikler Annem ve Almanya'yı okuduğum zaman ben yani ciddi bir edebiyat gördüm orada. Çok etkilendiğimi zaten yayında da söylemiştim. O da konuya gerçekten bambaşka bir perspektiften bakmış. Çok entelektüel, yani dünyayı çok iyi özümsemiş bir kalem. Yani buradan hani bu söyle
dünyayı ve ülkesini, Anadolu'yu değil mi?
Yani ülkesinin insanını bir kere son derece net ifadelerle yazmış ve çok iyi tanıyor. Kalemi beni gerçekten çok şaşırttı. Yani çok hani beğendim. Çok olağanüstü bir kalem var bence. Onu söyleyebilirim Nursel Hanım'la ilgili. Dolayısıyla onunla tanışmaktan, burada konuşmaktan ya da yine konumuzla ilgili söylediği cümleler bence yine çok ufuk açıcıydı. Son derece üstün bir kalemi var.
Evet, yine Almanya'da Hayali Türkiye kitabının yazarı Martin Greve.
Evet, en keyifli programlardan bir tanesiydi.
Evet.
Çünkü şey var, yani düşünün ki bir, yani bizden olmayan derken, yani yabancı uyruklu bir insanın Hollanda gibi bir ülkede bağlama bölümü oluşturması. Yani hı-hı, oranın konservatuvarında. Hı-hı. Kendisiyle telefonda konuştuğumda, birebir zaten program içerisinde de konuştuğumuzda bize o kadar güzel şeyler söyledi ki, yani müziğin evrenselliğinden, hı-hı, bahsetti. İşte bir Almanya'da gitti.
Türk
bir,
müziğinin gücünden bahsetti, gücünden tarihsel türküleri.
Mesela bağlamanın yani dünya çapında bir enstrüman olduğunu, evet, bunu bir şekilde günü geldiğinde bütün insanların anlayacağından bahsetti. İşte dediğim gibi orada konservatuvar hocası olması, orada onun o bölümü açması. Kendisine şöyle bir soru yönetmiştik, biraz müzikle ilgili olduğu için, hı-hı, hani ben ifade edeyim
tabii,
istedim.
Tabii.
Yani nasıl oldu da böyle bir şeye karar verdiniz dediğimiz zaman buradan, yani orada bir düğüne gittiğini, tınının kendisini bir anda kendisi içerisine çektiğini, devamında ne kadar kaset, plak, yeah, efendim kına gecesi, düğün, Türklere özgü, yani bize özgü ne kadar aktivite varsa geleneksel anlamda hepsinin içerisine bir şekilde dahil olmak zorunda hissettiğini kendinden bahsetti. Beni gerçekten en çok şaşırtan konuklardan bir tanesiydi. Bir şekilde hemen yazdığı kitabı edindik, hı-hı, oturduk iyice araştırmaya çalıştık falan. Burada konuşurken de şeyi öğrendik bir şekilde. Bir kez daha, hı-hı, aslında şey yaptık, o işin sağlamasını yaptık. Müzik dünyanın her yerinde farklı isimlerle söyleniyor ama çok da şey var. Çok birbirine benzeyen coğrafyalar farklı, hı-hı, olsa da. İşte Neşet Ertaş, John Lennon karşılaştırmasına kadar gitmişti iş. Çok keyifliydi, çok güler yüzlüydü. Hatta evet, tekrar evet, senin evet, o her zamanki güzel cümlelerine yeniden bir araya geliriz demiştin hatırlıyorsan.
Tabii ki.
Bence yeniden bu sene mesela önümüz 2020 itibariyle Martin Greve'le mesela bir kez daha konuşulup...
Ya Ankara'da ağırlayalım ya biz gelelim, siz bizi ağırlayın, bir çayınızı içelim demiştim. Çünkü, o da olur demiştin.
Çünkü bence çok güzel bir programdı. Hani birkaç programa daha sığacak, o kadar çok söyleyecek evet, şey var ki Martin Greve'in.
Çünkü hakikaten o Türk müzik tarihine vakfetmiş bir isim var.
Son bir cümle söyleyeyim orayla ilgili. Düşünün yani, siz Alman vatandaşınız ama 40 yıl Türk müziğiyle uğraşıyorsunuz. Bakın bu çok, hakikaten çok da görülmeyen
çok
bir şey.
Çok kıymetli bir şey
çok
değil
kıymetli
mi?
Çok kıymetli. Aynen.
Şimdi yine önümdeki listeye bakıyorum. Hani müzikten devam edelim. Bence o da çok önemliydi. Tam o göç olgusunun sosyolojik boyutunun bambaşka yansımasını, genç kuşaklarda yansımasını çok önemli bir şekilde vurgulayan ve bir döneme hakikaten çok ciddi manada damga vuran Kartel grubundan Kabus Kerim diye bilinen Kerim Karakan'la da telefon bağlantılarımız evet, oldu.
Şimdi ben...
O da yine farklı bir...
Şimdi Kartel hani kim ne derse desin bir şekilde bir döneme şeyini vurdu, damgasını vurdu.
Tabii.
Şimdi aklıma benim şey geldi. Ankara Radyosu'nda yaptığımız bir program geldi. Orada bir prodüktör...
Çok yıllar önce.
Yıllar önce evet. Bir başka prodüktör arkadaşımızla konuştuğumuz zaman bir müzik grubundan bahsediyordum. Ben dedim ki siz o dönemi yaşadınız.
Hı hı.
Dolayısıyla onların plak çıkarttığı dönemde o plağın çıkışına birebir şahit oldunuz. Bizse bu müzik grubunun bir şekilde hayranı ya da takip edicisiyiz. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Dönemi birebir hissetmiş olmak o grupla ilgili cümleler serisini daha da zenginleştiriyor.
Hı hı.
Kartel'e gelirsem, Kartel'i biz jenerasyon olarak çok yakından birebir çalışmalarını net olarak gördük. O zaman Almanya'nın sorunlarını, şimdiki sorunlarını da bir şekilde bildiğimiz için Kartel'i tam manasıyla masaya yatırdığımızı düşünüyorum ki zaten grubun içinden olan Kerim Bey de konuya dahil olmuştu. Gerçekten Türkiye'de o 90'larda yaşanan bu fırtınayı uzun uzadıya konuştuk.
Çok önemli şeyler söyledi o da. Hatırlıyorum böyle birebir. Özellikle son cümleleri biraz sarsıcı ve ürkütücüydü. Genç kuşakların çok şeyler yaşadık biz, işte şöyle sorunlar içindeyiz, böyle bunundayız demelerinin biraz şımarıklık ve lüks olduğunu, dünyaya çok ilgisiz yeni kuşakların geldiğine de dikkat çekti. Hani bu hem bizim ülkemizin çocukları için hem dünya gençliği için böyle bir tehlikeye de işaret etmişti Kerim Karakan.
Şimdi zaten müzik yaptıkları müzik itibariyle rap müzik yapıyorlar. Zaten biraz da felsefesi de olan da bir şey. Bizim kuşağımızdan çok sonra olan bir şey ama biz de tabii dediğim gibi 90'larda
bir aşinalığımız var tabii.
Özümsemeye çalıştık. Kerim Bey'in ifadeleri de zaten ciddi bir yaşanmışlığı var yani onun da Türkiye özelinde ve Almanya özelinde özellikle. O cümleleri çok rahat kurabilecek bir şahsiyet, karakter. Çünkü bütün bu Kartel hikayesinin içinde birebir gerek söz yazarlığıyla gerek müzisyenliğiyle bulunduğu için bir karşılaştırma yapması, sosyolojik bir tahlil yapması da son derece
hızlıca
normal.
Hızlıca gidelim istiyorum Özkan. Çünkü saniyeler hiç yani bizi ciddiye almıyorlar. Hızla akıyorlar. Tamam. Yine beni çok etkileyen bağlantılardan biri ta Finlandiya'ya uzandığımız ve Japonya ve Finlandiya tecrübelerini bizimle paylaşan artık Türk insanının başarılarını yeni kuşaklarda dünyanın her yerinde yansıtan isimlerden biri olan bir tababet uzmanı, tıp uzmanı ve o konuda akademik çalışmalarına devam eden Çağrı Yalgın bağlantımızdı. Biliyorsun Finlandiya'ya, Helsinki'ye bağlanmış.
Şimdi her programa kesinlikle ayrı bir önem atfetmek durumundayız. Çünkü bu Finlandiya meselesi de gerçekten çok şeydi, farklıydı. Bizi o da bambaşka noktalara getirdi. Çünkü yaptığı iş anlamında, yaptığı bilimsel çalışmalar anlamında hakikaten çok farklı bir
ki şey. Japonya geçmişi de olmuş, ona da değindi biliyorsun.
Ona da değindi. Dediğim gibi yani çok farklı bir konsepti anlattı bize. Biz de orada bir şekilde aydınlandık. O da çok keyifli programdı. Güzeldi diye düşünüyorum.
Yine hatırladıklarımdan Didem Şahin var. Evet. Eda'nın da çıkardığı listeye bakıyorum. Evet. O da bir genç, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak Almanya kültürüyle Türkiye-Almanya arasındaki o dokunan mekikten çıkarmış bir isimdi.
Şimdi en zor işlerden bir tanesini yapmaya çalışan ve hakkıyla yapan bir isim. Mesela belgesel gerçekten evet, öyle kolay evet, kolay evet, bir şey evet. değildir. Hani mesela insanlar arasında konuşulur ya, ben hep belgesel seyrediyorum. Böyle bir şey vardı. Çoğu zaman ciddiye alınmaz ama ben belgesel yapıyorum demek bambaşka bir şeydir.
Orada da çok enteresan Alzheimer'lı bir büyük annenin hikayesi yapılıyor, çekiliyor hala. O da Didem Şahin'in anneannesi aynı zamanda. Kendi yaşanmışlığından da yola çıkarak bütün toplumu ilgilendiren bir yere doğru.
Tam da bizim konumuzla ilgiliyiz zaten belki. Bir de kendi çalışmaları vardı. En az 8-9 tane. Dünyanın hemen hemen birçok ülkesini görmüş ve oranın özeline inmiş. En son belki de başyapıt olacak. Merakla bekliyoruz Didem Şahin'in çalışmasını. Ali Sami Yen'den de bahsetmiş.
Evet,
spordan da bahsetmiş. Afrika'da geçen hazin bir öyküden de bahsetmiş. Bir sporda başarılı olmaya çalışan bir atletten de bahsetmiş. Yani çok gönlü, çok evet, katmanlı
çok
bir çok farklı bir karakterdi Didem Şahin de. Bize çok güzel şeyler söyledi. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz tabii ki.
Ve belki ilerleyen haftalarda 2020'de film biraz daha ortaya çıktığında belki bir 5 dakika gene Didem Şahin'den bize zaman ayırmasını
isteriz. Bence biraz zorunluluk gibi bir şey olacak. Çünkü şey var, o hakikaten farklı bir şey noktaya doğru gidecek. Bence yeniden ağırlasak çok güzel olur.
Şimdi yakın zamanda bir telefon bağlantısı yaptık yine. Aygen Aytaç gazeteciydi, proje yöneticisiydi. Birleşmiş Milletler'de ciddi manada çalışmaları olmuş, idari görevlerde bulunmuş. Aynı zamanda BBC'de muhabirlik yapmış. Türkçe'ye çok vakıf, İngilizce'ye çok vakıf, diğer dillere de çok vakıf. 1990'larda Azerbaycan'ın en karışık olduğu dönemde, o Doğu bloku yıkılırken Türkiye adına orada gitmiş, gazetecilik yapmış. Benim de çok yıllar önce farklı programlar vesilesiyle tanıdığım, dostluğundan da gurur duyduğum sevgili Aygen Aytaç'la bir bağlantı yaptık. En çok ses getiren programlardan biri de o oldu. Dışarıdan da çok fazla görüş aldık Aygen Aytaç'ın.
Şimdi Aygen Hanım'la ilgili ben şunu söyleyebilirim. Ben resmen programda şöyle bir psikolojiye girdim. Karşımda ciddi bir eğitimci var. Ve ben onu dinliyorum. Bütün cümleleri tamamen özel seçilmiş gibiydi. Yani müthiş bir karakterle karşı karşıyaydık. Gerçekten çok kısa süreli de olsa konuşmaktan, program vesilesiyle tanışmaktan dolayı gurur duydum. Bunu da burada seslendirdim. Gerçekten çok özenle seçilmiş cümleleri, çok yönlendirici, çok mantıklı, çok idealist, çok hani sürekli böyle söylüyorum ama gerçekten öyleydi. Yani kendisini tanımaktan büyük bir onur duydum. Çok farklı bir karakterdi kendisi.
Şimdi 52-51 cin programdayız. 50'nin üzerinde telefon bağlantısı belki yaptık. Bazı programlarda evet. iki bağlantı. En büyük sıkıntıyı tek bir bağlantıda yaptık. Kazakistan'a defalarca aradık aynı gün içinde.
Hatırladım.
Ama çok boğuk bir bağlantı oldu. Kartal Kural mühendis olarak evet. yine evet. Türkiye'yi orada tanıtan, temsil eden ve mesleğinde de çok başarılı olan isimlerden biri. Biraz boğuk bir sesle yayına katılmak zorunda kaldı ama ona da yapabileceğimiz bir şey yoktu. Fakat içi çok dolu şeyler söyleyen isimlerden biri.
Yayıncılıkta böyle Kartal şeyler ister istemez bazen oluyor ama mesela Kartal Bey bize öncesinde küçük bir not iletmişti. Hı-hı. Hani programla ilgili.
Ve kendisiyle ilgili.
Zaten o notu okuduğumuz andan itibaren ben şunu söyledim, hemen Hı-hı. itiraf edeyim. Bazı çok önemli ama küçük noktaları kaçırabildiğimi bile çok net olarak gördüm. Çünkü orada ciddi bir beyin vardı. Çok hani 12'den vuran o kadar çok tespiti vardı ki sesini belki doğru düzgün duyamadık ama söylediklerini çok iyi hissettik.
Mesela o örneği ver, yemek örneği değil işte, mi? Kazakistan'la işte, Türkiye'yi yani kıyaslarken, Türkiye'nin zenginliğine vurgu yaparken ne diyordu?
İşte Kazakistan'da işte binlerce kilometre gidersiniz, yediğiniz şey değişmez. Yemek, ama kültürü, Türkiye'de evet. 50 kilometrede bir değişir. Bu kadar zengin ve güzel bir coğrafyada oturuyoruz. Hı. Buranın kıymetini ve ülkemizin kıymetini bilelim gibi bir cümle kurmuştu. Hı hı. Hı. Evet, biz 50 kilometrede bir farklı bir tadı alıyorduk ama Kartal Bey bize bunu yeniden hatırlattı.
Hatırlattı değil mi? O farkındalığı
bunu kesinlikle
öne çıkardı.
İtiraf etmek durumundayım ki ben hani aslında bu hemen akla gelecek bir şey ama uzun yıllarda gelmeyedi biliyor.
Evet.
Belki de biz bu rahatlığın içerisinde bunu da göremiyor
Ol
olabiliriz.
Mahiler derya hücredirler ki deryayı bilmezler diyor yani. Ya. Yani. Evet, o içinde
Kartal
yaşadığımız
Bey,
ülkenin zenginliğine dönüp de bakmakta fayda var zaman zaman. Kültüründe diyeyim. Ülke değil, kültüründe.
Kültürü de, ülkenin coğrafyası da her şeydi zaten müthiş. Ben de zaten bir şekilde Türkiye'nin büyük bölümünü gezdim. Çok şey aklıma geldi ama işte dediğim gibi Kartal Bey bize...
Belki de işte o dışarıya daha sık gidip gelmeyle o kıyaslamayı yapabilmenin avantajını kullandı Kartal'da. Erdinç Sarıbatır var yine.
Evet, Erdinç'e buradan selam söylüyorum.
İki hafta ağırladık. Avustralya'dan kesin dönüş yapan bir genç adamdı. Evet. Ülkesine dair, Türkiye'ye dair çok güzel cümleler kurdu. Yani yeni kuşaklarda bu... Habire biz yurt dışına gidelim eğiliminin çok da mantıklı olmadığını gözlüyorum dedi. Bu ülke birçok açıdan hakikaten çok büyük bir ülke, zengin bir ülke dedi ki ben de katılıyorum buna. Onu vurguladı.
Şimdi Erdinç'te bambaşka ufuklara açıldık. Temel sebebi de şu, ciddi anlamda orada bir hayat yaşamış ve çok uzun süre buraya geldikten sonra burayla ilgili son derece pozitif şeyler söyleyen, burada var olabileceğini söylüyor ve tercihini buradan yola... buradan yana yaptığını, hatta neden döndüm diye de bir metin yazmıştı,
evet,
senin
evet,
seslendirdiğin.
Şimdi yine son 3 dakika olduğu için çok hızlı gidiyorum. Mesela Bora Ayanoğlu eksik olmasın, evet. Türk müzik tarihinde çok önemli bir yerdedir. Sağlıkla nice yaşlar geçirsin dilerim ki.
İnşallah.
Onun yine bu göç olgusuyla ilgili ta 70'lerde bestelediği ve seslendirdiği Rosemary şarkısını hem dinlettik hem de hikayesini birebir Ayhanoğlu'ndan aldık.
Şimdi onun sanat hayatı gibi böyle bir kariyer yapabilen hani merakları inceleyebilirler. Gerçekten bulmak çok zor. Programda ağırlamanın onurunu yaşadık. O da bize çok güzel şeyler söyledi. Dediğin gibi Rosemary'nin hikayesini anlattık. Yine yaş itibariyle, jenerasyon itibariyle Almanya-Türkiye arasındaki bir takım geçen sorunları ya da ilişkileri şarkıya dökmüş bir insan olarak kendi fikirlerini burada bize anlattı. Bora Ayhanoğlu'ya senin dediğin gibi uzun ömürler diliyorum.
Doçent Doktor Bülent Kırmızı sağ olsun birkaç programa katkıda bulundu. Profesör Doktor Yusuf Azlıgüzel İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Zafer Sağıroğlu yine farklı bölümlerde katkıda bulundu. Ve daha hala ismini anamadığımız diğer konuklarımız da oldu ve 2020'de bu konuklarımızın üzerine yeni isimleri de ekleyerek onların rehberliğinde de yine 11. Peron yolculuğumuza devam edeceğiz. Sevgili Gökhan Duman'ı analım. 11. Peron
Elbette.
İsmiyle kitabı da olan ve 2019 önerisini ben verirken Gökhan Duman teklifimi kabul eden isimdi. Abi ben her hafta stüdyoda olacağım dedi. Fakat işlerinin yoğunluğuyla o biraz kenara çekildi ama biz zaman zaman onun metinlerini okuduk. Programlarda kulağını çınlattık. Diaspora Türk Twitter ve Instagram adresindeki paylaşımlarını yine onlara atıf yaparak verdik. Belki işleri artık biraz daha kolaylayacaktır. 2020'de Gökhan Duman'ı da zaman zaman artık burada
görmeyi isteriz elbette.
Değil mi?
Tabii
yani,
ki. kısaca bir şey söyleyeyim ama birçok ismi de andık bu arada. İşte
Aşık Veysel,
Aşık Veysel'inden Zeki Müren'ini, işte bazen Almanya'da olan işte Möln yangını gibi,
tabii,
işte Berlin duvarının yıkılması gibi, işte Almanya ışığında, pardon, röportajlar ışığında Almanya gibi birçok bölüm yaptık. Yani farklı farklı bir sürü bir insanı da burada anmaya çalıştık.
Şimdi 50 programın yaklaşık 40'ında ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı oldu.
Evet.
O da bizim bir şansımızdı. Şu anda da başını sallıyor. Ayhan, çok teşekkür ediyoruz. 2020'de de birlikte olmayı ümit ediyoruz. Eda da kötü kötü bakıyor, benim ismimi zikretmeyecek misiniz diye. Bu bir latife değil sevgili dinleyiciler. Hakikaten emeğini, aklını, gönlünü, bilgisini koydu sevgili Eda. Ve birçok şey sorunsuz size aktarıldıysa, iletildiyse o sorunların takır takır takır anında Eda tarafından çözümüyle oldu bu. Burada sizlerin huzurunda bir kere daha
teşekkür etmek istiyorum.
Ben sevgili Eda Kotanoğlu'na da. Özkan, sana da teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Değerli bir kimlerin katkılarında bize bir çerçeve çizdin. Ben de işte karınca kararınca metinleri okumaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Arada dilimde sürçmüş olabilir. Ama iyi bir şey ortaya çıkardık diye düşünüyorum. 2020'de de 11. Peron'a yanaşalım her hafta ve bu göç olgusunun insani boyutunu daha çok öne çıkara çıkara yolculuğumuz devam etsin. Sağlıkla ilerleyelim istiyorum ben.
Benim son cümlem şu olsun, ağzına sağlık.
Sağ ol, var ol. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bizden bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, daimi konuğumuz ve danışmanımız sevgili Özkan Pekesen'le birlikte 11. Peron programının prodüktörü, hazırlayan ve sunucusu ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Türkiye'nin ve Türkçe'nin yaşatıldığı her yere sevgimizi, saygımızı, gönlümüzün ışıltısını iletiyoruz. Görüşmek üzere.
Peron.
Akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
11. Peron.